şifa niyetine. Programı hazırlayan ve sunan İnci Topak Akın. Uzman doktor konukları ve konularıyla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı sağlık programı Şifa Niyetine başlıyor.
Şifanın verilende değil, veren ellerde olduğundan yola çıkarak hazırladığımız Şifa Niyetine programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Yeni bir konu ve yeni bir konukla huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyenler, bugün şifa niyetiyle konuşacağımız konumuz diyabet. Konuğumuzsa Sanatoryum Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Çimen. Hoş geldiniz programımıza ve stüdyomuza Sayın Çimen.
Hoş.
Sevgili dinleyenler, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ydü. Gün 1921 yılında 14 yaşında bir oğlan çocuğuna insülin aşısı yaparak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Frederick Banting'in doğum günü anısına her yıl 14 Kasım'da kutlanmakta. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre 2011'de dünyada 366 milyon diyabet hastası var. Her 5 saniyede bir hastalığa yakalanan insan sayısı bir kişi daha artarken her 7 saniyede bir diyabet hastası hayatını kaybediyor. 1991'den itibaren tüm dünyada diyabetiklere ve halka 14 Kasım'da diyabet ve sorunları konusunda ciddi ve önemli mesajlar verebilmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Biz de Meteorolojinin Sesi Radyosu olarak bu hafta şifa niyetiyle değerli uzmanımızla diyabet nedir, hayatımızı nasıl etkiler, ne tür önlemler almalıyız, bir diyabetlinin eğitimi nedir, nasıl olmalıdır gibi konuları vaktimiz yettiğince ele alacağız. Sorularımız olacak kendisine ve merak edilenlere birlikte cevap arayacağız. Sizler de bize ulaşabilir, konuğumuza sorular yöneltebilirsiniz. Diyabetle ilgili aklınıza ne geliyorsa bize ulaşmanız için telefon numaramız 312 Ankara'nın alan kodundan sonra 302-25-25, 325-25 numaralı telefonu arayarak uzman konuğumuza istediğiniz sorularınızı, aklınızda ne varsa şifa niyetine sorabilirsiniz. Kısa mesajla da bize ulaşabiliyorsunuz. 505-399-3306 kısa mesaj numaramız. Elektronik ileti yoluyla da ulaşabiliyorsunuz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun baş harfleri msr@hatmail.com elektronik ileti adresimiz dedikten sonra hemen uzman konuğumuza dönüyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bize vakit ayırdınız efendim. Çok sağ olunuz bu yoğun temponuzda. Diyabet nedir diye başlayalım mı Sayın Hocam?
Başlayalım. Diyabet, kan şekerinin normal seviyelerin üzerinde çıkması durumuna diyabet diyoruz. Önceleri diabetes mellitus tıbbi ismi ve Latince anlamı ballı idrar anlamına gelir. Büyük ihtimalle ilk teşhis edildiğinde hastaların idrarlarını tadarak teşhis etmişler. Çünkü kanda şeker yükseldiği zaman idrara çıkar ve idrarın tadına bakarak şeker olmadığını teşhis ederlermiş. Kısacası kan şekerinin belli bir seviyenin üzerine çıkması, ki bu normal seviye biz 126 mg desilitre olarak kabul ediyoruz. 126'nın üzerine geçtiği zaman şeker tanısını koyuyoruz.
Bu değer açlık ya da tokluk?
Açlık değeri. Açlık, evet, değeri. En az 10 saatlik bir açlıktan sonra bakılan.
Ölçüldükten sonra eğer 120'nin üzerinde çıkıyorsa,
126'nın üzerine çıkıyorsa diyabet tanısını koyuyoruz. Ama bir defayla değil, en az iki defa bunu sağlamamız gerekiyor. Yani bir baktık 126'nın üzerinde, bir kez daha bir süre sonra bir açlık şekerine tekrar baktırıp ikinci sağlamayı yaptıktan sonra kesin tanıyı koyuyoruz.
Evet, evet. Diyabet ömür boyu süren bir hastalık mıdır ve tedavi edilebilir mi?
Evet, ömür boyu süren bir hastalıktır ve tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Yalnız hastaların kendilerini hem diyet hem egzersiz, gerekirse ilaç konusunda eğitmeleri gerekir veya eğitmemiz gerekir. Ömür boyu sürüyor ama.
Bunu kabullenerek yola çıkmak lazım o zaman, değil mi? Kişiye diyabet olabilirsiniz demeniz için o kişide hangi belirtilerin olması gerekir dedik. İlk olarak açlık kan şekerini ölçüyorsunuz. Kişi diyabet olabilirim ihtimalini hangi belirtileri kendinde gördüğünde size gelmeli, başvurmalı? Evet. Ve yine hastalığın kesin teşhisinde sadece kan şekeri değeri bir belirleyici midir? Başka testler de yapıyor musunuz?
Şimdi öncelikle hastalardaki diyabet belirtileri çok su içme, çok idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, ağız kuruluğu, uyku fazlalığı, kilo verme gibi belirtiler olabilir. Özellikle de ailelerinde bu şeker hastalığı öyküsü varsa,
genetik
bu belirtiler
yatkınlık
de varsa muhakkak şekerlerine baktırmaları gerekir. Bu belirtilerle bize gelen veya normal bir kontrol sırasında biraz önce de belirttiğim gibi 126'nın üzerine çıktığı zaman diyabet tanısını koyuyoruz. Yalnız diyabetin tanısında ve takibinde bizim için üç şey önemlidir. Açlık şekeri, yemekten 2 saat sonraki tokluk şekeri, bir de hemoglobin A1C dediğimiz bu son 3 ayın şeker ortalamasını veren bir test vardır ki bu 3 saç ayağıdır.
Kanda mı bakılıyor hocam bu değeri?
Evet, kanda
bakılan bir
değeri. Açlık, tokluk ve hemoglobin A1C. Yani biz tedaviyi ve takibi bu 3 parametreyle yapıyoruz.
Evet, kesin teşhisi bunlardan aldığınız verilerden sonra koyuyorsunuz.
Evet.
Tokluk şekeri dediniz. Bunun için bir şeker yüklemesi mi yapılıyor yoksa normal kişi?
Normal kişi yemeğini yemeye başladığı saate bakacak. Başladığı saatten 2 saat sonra kan şekerini verecek. Ölçecek. Tokluk şekeri dediğimiz odur. Evet. Ve bu değer 180'in üzerine çıktığı zaman yine diyabet için anlamlı. Hemoglobin A1C değeri de normalde 6'ya kadar. 6'nın üzerine çıktığı zaman 6,5'u geçmemesi lazım. 6,5'u geçtiği zaman diyabet tanısında önemli bir kriterdir.
Evet. Peki hocam hemen bu arada şeker yüklemesi, bunu hangi hastalarda uyguluyorsunuz şeker yüklemesini?
Şimdi genelde ailesinde bir yatkınlığı olan kişilerde şekeri sınırda dediğimiz yani 100 ile 120 arasında olan kişilerde şeker yüklemesi testini yapıyoruz.
Hı hı.
Bu şeker yüklemesi testi normal erişkin bir kişide 75 gram glukozla yapılmaktadır.
Hı hı.
75 gram glukozu önce hasta yine aç karna, en az 10 saatlik bir aç karna merkezlere başvuruyor. Kendisine 75 gramlık şekerli su içiriliyor. Önce açlığı alınıyor. Sonra 75 gramlık şeker içiriliyor. Yarım saatte bir, 2 saat boyunca kan şekerlerine bakılıyor. Bu 4 defa kan ölçülüyor. Bu değerlerden herhangi birisi yine 180-200'ün üzerine geçtiği zaman yine gizli şeker vardır diyoruz.
Gizli şeker diyabetin ön habercisi midir?
Evet, yani diyabet tabii. Hastalığının bir ön belirleyicisi diyelim. Şöyle ki her zaman açlık şekeri 126'ın üzerinde çıkmıyor.
Evet.
Ancak hasta belli bir yemek yedikten veya şekerli bir şeyler aldıktan sonra şekeri yükseliyor. Gizli şeker dediğimiz olay o.
Evet hocam, diyabetin çeşitleriyle ilgili de bir takım adlandırmalar duyuyoruz. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet gibi. Bu türlerin teşhis ve tedavileri farklı mıdır? Yani tip 1 diyabet deyince nedir? Biraz açabilir miyiz?
Evet.
Yine tip 2 diyabet deyince ne anlamalıyız?
Evet. Tip 1 diyabet daha çok çocukluk yaşlarında ortaya çıkan diyabettir ve insüline bağımlıdır. Yani insülin gerektirir. Tedavisi de ağızdan ilaçlar kullanamayız. Sadece insülin. Çünkü bu hastalarda insülin yetersiz salınmaktadır. İnsülin olmadığı için tedavilerinde de direkt insülin veriyoruz. Tip 2 diyabette ise hastalar genelde 30 yaş ve üzerindedir. Ailesel yatkınlıkları vardır. Çoğu zaman kilo sorunları vardır. Ve insülin yokluğundan ziyade insülinin etkisizliği mevcuttur. Yani insülin vardır vücutta, yalnız etki edemiyordur. Etki edemeyince kandaki şeker seviyesi yükselmektedir.
Tip 2 diyabeti sadece ilaçla, ağızdan alınan ilaçla tedavi edebiliyor.
Veya insülinle tedavi edebiliyor.
Ama tip 1'de sadece insülin.
Evet.
Arasındaki fark böyle bir fark.
Evet.
Sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programımız devam ediyor. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda bizlere yeni kulak veriyorsanız eğer hemen hatırlatalım. Bugün Sanatoryum Tıp Merkezi'nden iç hastalıkları uzmanı Doktor Hüseyin Çimen bizim konuğumuz. Diyabet günü dolayısıyla diyabeti, şeker hastalığını konuşuyoruz. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. 312 Ankara'nın alan kodundan sonra 302-25-25 telefon numaramız aracılığıyla. Dedikten sonra tekrar hocama dönüyorum. Diyabet gibi bu kronik hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi hastanın tedavi sürecine aktif katılımıyla doğru orantılı değil mi sanıyorum
evet.
ki? Aktif bir katılımsa kişinin bu konuda eğitilmesiyle ancak olur. Buradan yola çıkarak diyabet eğitimi nedir? Sizler hastalarınıza diyabet teşhisi konduktan sonra ne tür yollar gösteriyorsunuz? Kimler eğitiyor onları? İnsülin kullanımında olsun, beslenme düzenlerinde olsun.
Evet.
Nasıl bir program öneriyorsunuz onlara?
Başta tabii diyabeti tedavi edecek doktora büyük iş düşmekte. Öncelikle hastayı diyabet konusunda belli başlı bilgileri biraz önce verdiğim gibi vermek durumunda. Diyabet korkulacak bir hastalık değil ama ihmal edilirse tüm organlarımızı etkileyebilecek bir hastalık. O yüzden ilk aşamada eğitim doktor tarafından verilir. Onun haricinde diyet uzmanı tarafından diyet konusunda belli eğitimler verilebilir. Ayrıca yine diyabet hemşireleri bu konuda eğitim almış hemşireler de hastalara gerek insülin yapımı, gerek beslenme alışkanlıkları, gerek egzersiz konusunda bilgilendirebilirler.
Diyabetle ilgili beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi önemli dediğiniz gibi bir uzman yardımıyla 365 günü yılın her günü düzenli bir şekilde belirli bir zamanda ölçülü miktarda yemek yiyecek hastalar. Evet. Bu gerçekten evet. Zor. Bunu kabullenmek de baştan değil mi? Psikolojik evet. olarak da mutlaka zor.
Çok zor ama olmazsa olmaz.
Yaşam için evet. değil mi? Sağlıklı bir yaşam evet. sürdürebilmeleri için. Bir dinleyenimiz bize ulaşmış Ankara'dan Murat Koç. Telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Koç merhaba.
Merhaba, iyi günler.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şifa niyetiyle programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnşallah şifa İnşallah. Olabiliriz sizin için. Uzmanımız İnşallah. Burada. Sizi dinliyoruz İnşallah. Efendim. Buyurun.
Teşekkür ederim. Hocam iyi günler, kolay gelsin.
İyi günler, teşekkür ederim.
Hocam ben şeker hastasıyım.
Evet.
2007'de gittim, teşhis kondu. Fakat insülin korkusundan dolayı bir daha hastaneye gitmedim.
Evet.
Ama şekerimin çıktığını kendim hissedebiliyorum. Yani insülinden korktuğum için hastaneye gidemiyorum. Hı-hı. Ne tavsiye edersiniz? Korkumu yenemiyorum.
Şimdi öncelikle insülinden korkmanıza bir neden yok. İkincisi evet. her hastaya insülin yapılacak diye de bir kural yok.
Şöyle yapalım mı Sayın Hocam? Özür diliyorum, sizi bölüyorum. Murat Bey, siz radyonuzdan bizi dinlemeye şansınız var mı? Çünkü gürültülü bir yerdesiniz sanıyorum ki. Hocamız sorunuzu yanıtlarken başka bir sorunuz varsa.
Kamyon şoförüyüm de o yüzden.
Yoldasınız. Hayırlı evet. yolculuklar dileyelim o zaman size. Radyonuzdan bizi takip etmeye devam edin. Olur mu Sayın Hocamız sorunuzu yanıtlayacak? Teşekkür tamam. ediyoruz bizi aradığınız için. Hoşça kalın, iyi yolculuklar tamam. diliyoruz efendim. Evet hocam, siz dinleyelim, buyurun.
Murat Bey şeker hastası ama kabullenmiş değil.
Az önce bahsettiğimiz değil
evet,
mi?
Evet, korkuları var. Ancak kendisine de söylediğim gibi her hastaya insülin yapılmıyor. Bir sürü seçeneğimiz, ilaçlarımız mevcuttur. Yani insülinden korkuyorum diye hastaneye gidip şekerini kontrol altına aldırmazsa bundan sonra tüm organları ileriki dönemlerde etkilenecektir. Başta böbrekler, sinir sistemi, gözler, tüm organlarımızı etkiler. Dolayısıyla bir an evvel bir hastaneye başvurup muhakkak kan şekeri kontrolünü yaptırıp tedavisine başlanmasını öneririm.
Hemen bu noktada şeker hastalığının yol açtığı komplikasyonlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Evet.
Belli başlıklar altında saydınız. Bunlardan en çok görülenler nelerdir?
Evet.
Bir şeker hastasının en çok yaşadığı komplikasyonlar nelerdir hocam?
En fazla biraz evvel de belirttiğim gibi göz. Göz etkileniyor. Böbrekler etkileniyor. Nefropati dediğimiz yani böbreğin harabiyetine kadar varan, böbrek yetmezliğine kadar götüren durumlar çok sık karşılanmak. Artı sinir sistemini etkilediği için hastanın birçok fonksiyonları da bozulmaktadır.
Diyabetliler için hangi yiyecekler yenmeli, sağlıklı beslenmesi için bir öğün planını nasıl yapabilirler? Bu konudaki önerileriniz ve uyarılarınız neler olacaktır diye soracağım ama yine bir telefon bağlantımız var galiba. Hemen buna bir ara verelim o zaman. Almanya'dan bize bir dinleyenimiz ulaşmış, Hüseyin Çatal. Hüseyin Bey merhaba.
Merhaba efendim, iyi günler.
İyi günler efendim, hoş geldiniz Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ve Şifa Niyetine programına.
Ben sizi hep dinliyorum eskiden.
Eksik olsun. Olmayın, çok teşekkür ediyoruz efendim.
Devzan'dan dinliyorum, yalnız şey...
Uydudan değil mi, yurt dışında evet.
Ben 2009'un 12. ayında, affedersin, kan eşedim. Prostat olmuştum 97'de. Fakat 2010'da gene öyle oldu. Yalnız bu yaz izine gittik tabii ailece. Ben Ağustos'da bile traktörle 5 saat iş yaptım. Ondan sonra geldim köyüme, arsama. Bile hani insanın korpe dediği Almanca, yani arkası butları. Oturan dizlere kadar bile ağrı oldu, bile elleyemiyorum. Bile sanki nasıl bile elledim öyle acıyor, ağrı. Bir de uyuştum. Traktörden indim, dedim ya ben şimdi yürüyemeyeceğim, galiba pistol vereceğim. Ben
evet Hüseyin Bey, şöyle soralım. Şeker üzerine bir şikayetiniz var mı? Diyabet üzerine?
Yok, bende aradılar çok. Yalnız bende böyle var hastalık yazdı doktor 98'de bende.
İşte, evet Hüseyin Bey.
Acaba neden bu oldu bile? Bunu rica ediyorum.
O zaman şöyle yapalım. Siz tekrar bizi televizyonunuzdan dinlemeye devam ediniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Uzman doktorumuz, dahiliye ve iç hastalıkları uzmanı size bir yön gösterecektir sanıyorum ki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun hocam.
Şimdi tabii Hüseyin Bey'in şikayeti daha çok ürolojik bir şikayet. Yani hematürü dediğimiz idrarda kanama şikayeti var. Bunun direkt şekerle bir ilişkisi yoktur.
Yok, evet.
Tabii şekerin böbreklere etkileme özelliği var ama bu tür bir yakınmaya çok neden olmaz. Onu bir üroloji uzmanıyla görüşmesinde fayda vardır.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı sağlık programı Şifa Niyetine devam ediyor.
Şifa Şifa Niyetine programımız devam ediyor. Şifa olmak amacıyla sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Uzman doktorumuzla birlikte diyabet, şeker hastalıklarını konuşuyoruz. Evet hocam, hastalarımızın yedikleri besinleri düzenlemesinde kan şekerlerini ölçmelerini istiyor musunuz? Bu bağlamda evde kan şekeri takibi nasıl yapılmalıdır?
Şimdi hastalarımız, özellikle şeker hastası olan hastalarımız çok iyi bilmektedir ki evde şeker ölçümü de çok önemli. Çünkü her gün doktora gelme imkanları yok. Dolayısıyla evde kan şekerini ölçecek bir takım aletler mevcuttur. Ve haftada en az iki defa hastalar muhakkak şekerlerini ölçüp bir yere not etmeli. Ve en az üç ayda bir de kendilerini takip eden doktorlara başvurmaları gerekmektedir.
Evet, kan şekerini hasta ölçtü, yüksek çıktı, ilaç ya da insülin kullanıyor. Ama buna rağmen bir yükseklik söz konusu. Bu durumda ne yapmalıdır?
Yükseklik mevcutsa ya ilaçlarında yetersizlik mevcuttur, ya kullandığı insülin dozunda yetersizlik mevcuttur, ya da hasta en büyük olasılıkla
gizli
diyetine
yiyordur.
Çünkü şeker hastaları gizli atıştırmayı çok sever. Şöyle yasak bir... olan şeylere karşı bir eğilim her zaman mevcuttur.
Evet, şöyle de bir esprili yaklaşım vardır. Şeker hastaları çok iyi yalancıdır derler.
Doğrudur.
Doğru mudur hocam?
Doğrudur. Her zaman da bir yerlerde muhakkak yiyecek saklarlar.
Saklarlar.
Biz mesela hastanede yatırdığımız şeker hastalarının dolaplarını kontrol ettiğimiz zaman muhakkak...
Neler buluyorsunuz,
evet,
kim bilir?
Muhakkak.
Doğrudur. Evet, şekerin yükselmesinden bahsettik. Kan şekerinin düşmesi de yükselmesi gibi yine acil müdahale gerektiren önemli, evet, bir durum. Kan şekerinin düşmesi vücutta hangi belirtileri veriyor ve yine kan şekeri düştüğünde neler yapılmalıdır?
Evet, kan şekerinin düşmesine biz hipoglisemi diyoruz. Ve genelde hastada terleme, sinirlilik, çarpıntı, yorgunluk, açlık hissi, baş ağrısı, bulanık görme, hatta çok düştüğü zaman şuur kaybı da çok sık görmekteyiz.
Evet.
60'ın altına düştüğü zaman hipoglisemi tanısını koyuyoruz. 50'nin altına düştüğü zaman da hastalarda genelde bilinç kaybı da oluyor. Yani şuur bulanıktı.
Bu tür bir durumda hasta eğer şuurunu kaybetmiyorsa ya da kaybettiyse, evet, ne yapılmalı? Hemen
şimdi
bir
şuurunu
takviyesi...
kaybetmemişse öncelikle en basit şey, hepimizin kolayca ulaşabileceği kesme şeker.
Evet.
Bir adet hemen çiğnemesi gerekmekte. Kendini iyi hissetmiyorsa bir 15 dakika sonra bir adet daha çiğneyecek. Ölçebiliyorsa kan şekerini ölçecek. Eğer kan şekeri biraz evvel dediğim gibi 50'nin altındaysa muhakkak tıbbi müdahale gerekiyor. Yani doktora başvurması gerekiyor.
Bu arada yine bir sorumuz var. Diyabet hastasıyım ama çok halsiz hissediyorum kendimi. Vitamin kullanmalı mıyım? Hangi vitaminleri alabilirim diye bir soru.
Diyabet hastalarına biz genelde B vitaminlerini öneriyoruz. Çünkü B vitaminleri, özellikle B1, B6 vitaminleri sinir sisteminde olumlu etkileri olan vitaminlerdir. Ve şeker hastalarının, şekerin yarattığı sinir sistemindeki komplikasyonları da bir nebze olsun geriletmektedir. B vitaminlerini rahatlıkla kullanabilirler.
Peki bu vitamin kilo yapar mı hastalarda?
Yok, hayır. Yani ilaçların direkt
daha çok iştah
kilo,
açıp...
Evet, kilo, biraz iştah açar iştah ama hasta bir... kendini frenlerse, evet, kilo aldırıcı bir özellikleri yoktur.
Evet. Vitaminler. Gizli şekerden bahsettik az önce. Gizli şeker tanısı konan hastalardan olma olasılığı yüksek midir dedik. Normalde olan kan şekeri değerini tekrar hatırlatalım isterseniz. Açlık kan şekeri 126 olduğunda, evet, 126'ya kadar sınır değer demiştik.
126'yı geçtiği zaman şeker tanısını koyuyorum.
Peki diyabet hastaları günde kaç öğün beslenmeli? Ara öğün yapmalı mı? Ara öğünlerde neler yemeli? Ve hemen bunun akabinde kendim özel bir soru sormak istiyorum. Son günlerde çok fazla diyet konularında farklı görüşler görüyoruz, duyuyoruz. Bazı hekimler özellikle insülin seviyesinin düşmemesi ve açlık krizlerinin olmaması adına sürekli ara öğünü tavsiye ediyor. Ama bir başka görüş de sağlıklı bir insanın bu kadar çok sık ara öğün yapmasının insülin salgısını sürekli vücutta tetikleyerek bir şeker hastalığına doğru gidebileceğini, yani öyle bir şeyden bahsediliyor hocam. Öncelikle ara öğün yapmalı mıyız?
Hepimizin aslında ara öğün yapmamız gerekir. Yani sadece şeker hastaları değil, normal sağlıklı bireylerin de muhakkak ara öğünlerini yapması gerekir. Kaldı ki şeker hastaları insülin metabolizması bozuk olduğu için uzun süre açlıklarda kan şekerinin yükselip düşmesi çok sık görüyoruz. O yüzden biz ara öğünleri muhakkak öneriyoruz. Yani dediğiniz gibi bir takım görüşler
kafamızı karıştırıyor.
Karıştırıyor
yani her gün değişik bir diyet
tıbbi olarak
çıkıyor.
Bugün uygulamada olan ara öğünleri muhakkak uygulayın.
diyorlar.
Diyorlar. Evet. Peki diyabet hastaları için öğünlerde neler tüketmeliler? Onlardan biraz da bahsedebilir miyiz? Hangi yiyecek grupları onlar için daha uygundur? Besinlerini nasıl tüketmeliler? Neler söylersiniz?
Şimdi öncelikle, beslenme yönüyle. Evet, öncelikle kesinlikle şekerli, karbonhidratlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınacaklar. İkincisi, biraz evvel de dediğimiz gibi günde 3 öğün değil, günde 6 öğün, ara öğünlerle birlikte toplam 6 öğün beslenecekler. Ara öğünlerde nedir ara öğünde? Örneğin kuşluk dediğimiz ara öğün, bir porsiyon meyve. Bu da çok büyük olmayan bir elma olabilir, işte bir bardak süt olabilir, yoğurt olabilir. Ara öğünde bu gibi yiyecekleri almaları. Ana öğünlerde de normal diyetisyenlerin önerdiği beslenme şeylerini muhakkak almaları gerekir.
Diyet ürünler var piyasada, özellikle diyabet hastalarına yönelik. Diyet ürünlerde şeker yok ama içeriğinde yine belli miktarlarda yağ, un gibi ve meyve şekeri gibi bir takım şeyler var. Bunlar diyabet hastaları için sakıncalı mıdır? Yani diyet ürünlerini gönül rahatlıklarıyla kullanabilirler mi?
Ben şahsen normal beslenmeyi, işte biz hep şunu söyleriz. Az az ve sık sık her şeyden yiyin. Yalnız işte şekerli şeylerden, yağlı şeylerden, karbonhidratlı şeylerden kaçının. Onun haricinde her şeyi yiyebilirler aslında. Evet. Aşırıya kaçmamak şartıyla ve doktorun önerdiği kaloriyi aşmayacak şekilde. Diyetler her zaman, kaloriler her zaman hastanın aktivasyonuna göre, yaşına göre, kilosuna göre, boyuna göre değişiyor. Yani her hastaya aynı diyet uygulanamaz.
Normalde şeker hastası olmayanlara bile hani bu kadar kısıtlanmışken çok içimizi rahatlattınız.
Az az sık
şu anda
sık yemek
açıklamalarınızla.
Artı egzersizi muhakkak yaparsanız hiçbir sorun olmaz.
Sorun yok diyorsunuz. Peki.
Hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı sağlık programı Şifa Niyetine devam ediyor.
Sorularımız geliyor. Az önce bağlanan dinleyenimiz limon şekeri düşürür mü diye bir soru sormuş. Limon içmek şekeri düşürür mü hocam? Böyle ya bir
çok fazla öyle bir etkisi yoktur.
Peki hemen limon demişken bitki çaylarından bahsedelim. Şeker için piyasada satılan belli bitki çayları, belli bitki özleri var. Hı hı. Bunlar konusunda neler söyleyeceksiniz hocam? Şekeri düşüren böyle bir bitkisel reçeteniz var mıdır? Tavsiye edebileceğiniz?
O türde önereceğim herhangi bir şey yok. Yani hastaya benim en başta önerdiğim gibi diyetine dikkat edecek, egzersizine dikkat edecek. Diyetisyenin kendisine önerdiği diyete uymaya çalışacak. Onun haricinde bir sürü kanıtlanmamış bir takım uygulamalar oluyor ama tıbbi olarak bunları onaylamamız çok mümkün değil. Ne oluyor öyle bir şey yaparsak? Hastalar ilaçlarını almıyor. Gidiyor işte aktardan bir takım şeylerle tedavi olmaya çalışıyor. Ondan sonra da geriye dönülmeyecek bir takım komplikasyonlarla geliyor.
Vaktimizin sonuna gelmişiz. Çok çabuk geçti. Çok da konuşacağımız sorumuz vardı. Evet. Hep kaldı ama son olarak şunu sormak istiyorum. Kilolu ve kilosuz olan diyabetlerdeki tedaviler farklı mıdır hocam?
Tabii kalori miktarını boyuna, kilosuna, aktivitesine göre ayarlıyoruz. Tabii ki kilosu olanla olmayanın takibi farklı olur.
Sayın Çimen, yoğun çalışmalarınız arasında radyomuza zaman ayırdınız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak dinleyenlerimize söylemek istediğiniz şeyler var mıdır?
Öncelikle şeker hastalığından korkmamalarını, muhakkak doktora başvurmalarını, çünkü takipçiniz korkuyorum gitmiyorum dedi. Bu en büyük yanlış.
Evet.
Şeker hastalarının muhakkak 3 ayda bir doktor kontrolüne gitmelerini, diyetlerine ve egzersizlerine dikkat etmelerini, zaman zaman evde kan şekerlerini ölçmelerini öneririm.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Tekrar
ederim.
Tekrar ayağınıza sağlık. Değerli dinleyenler, Şifa Niyetine programımızın bugün de sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben İnce Topak Akın, teknik yönetmenim Aysel Albayrak'la birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Siz değerli dinleyenlerimizi bir nebze olsun aydınlatabildiysek ne mutlu bize. Önümüzdeki hafta salı günü saat 15.30'da yeni konu ve konuklarla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olacağız. Beklediğiniz şifayı bulabilmeniz dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.
Şifa Niyetine. Programı hazırlayan ve sunan İnci Topak Akın. Uzman doktor konukları ve konularıyla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı sağlık programı Şifa Niyetine sona erdi.